Ayrım 15, Elveda Güzel Vatanım, Ahmet Ümit, sayfa 155. Mahvolduk evladım, mahvoldu vatan. İyi akşamlar Ester, 5. gün akşam. Nihayet şans perisi insafa gelmeye başladı. Evet, yarın Cezmi Kenan'a gideceğiz. Akşam yemeğinde konuştuk Reşit'le. Aslında onunla yemek yemeyi düşünmüyordum. Dışarı çıkmayı, Taksim bahçesine kadar uzanmayı tasarlamıştım. Yeni bir orkestra gelmiş diyordu başgarson İhsan. Siz seversiniz, Faust'tan, Traviata'dan şarkılar söyleyen bir de Alman tenor varmış. Evet, operayı seviyordum. Sizin evde tanışmıştım bu sanatla. Biliyorum sen pek haz etmezdin ama Leon dayı çok hoşlanırdı. Hatırlarsan Giuseppe Verdi'nin Rigoletto'sunu izlemek için Venedik'e kadar gitmişti. Bir gün şakayla karışık Abdülhamit'le tek ortak yanımız bu sanat demişti. İkimiz de bayılıyoruz operaya. Ama benim operayı sevmeye başlamam Leon dayının avukatlık bürosunda olmadı. Trablusgarp Harbi sırasında İtalyanlardan ele geçirdiğimiz bir gramofon ve Faust operasının plaklarıyla oldu. Aynı çadırı paylaştığım zabitler başta karşı çıksalar da zamanla onlar bile alıştılar bu alafranga müziğe. Pera Palas'a gelince de alafranga müziğe alakamı işiten Reşit bir gramofon koydurmuştu odama. Neyse, yani bu akşam Taksim bahçesine gitmeyi, karnımı doyururken bir yandan da ruhunu şeytana satan, Faust'un kaderini anlatan şarkılar dinlemeyi planlamışken lobide Reşit'e yakalandım. ''Hayatta olmaz Şehsuvar ağabey'' dedi katı bir ifadeyle. ''Bu akşam benim misafirimsin.'' Ya Reşit, daha sabah senin misafirindik diyecek oldum dinlemedi. Kaş göz işaretiyle İhsan'a masayı kurmasını emretti. Dur, meraklısındır, menüyü de sıralayayım sana. Önce bir düğün çorbası, ardından paça böreği, salçalı sığır filetosu, jelatinli sülün ve kestane tatlısı. Tabii finalde de şekerli Türk kahvesi. Evet, bir yandan bu enfes yemekleri mideye indirirken bir yandan da şu buluşma mevzusuna getiriyordum lakırdıyı. Sanki pek de mühimsememiş gibi. Şu bizim binbaşı Cezmi dedim ağzımdaki lokmayı çiğnedikten sonra. Nasıl davranıyor sana? Yani onu ziyaret ettiğinde diyorum. Ne bir tedirginlik ne bir heyecan belirdi yorgun yüzünde. Çok iyi, çok memnun oluyor beni gördüğüne. İşte bu garipti. Bir yandan polisten ölesiye korkuyor, öte yandan eski bir iddiatçının evini ziyaret etmekten çekinmiyordu. Biliyorsunuz rahmetli babamla harbiyeden arkadaşlar diye sürdürdü sözlerini. Sizden daha eski arkadaşlar. Duraksadı gidiyoruz değil mi? Yan masaya bir göz attı. İştahla yemeklerini mideye indiren karı koca İngiliz'in bizi dinlemediğini görünce sürdürdü. Hem size söyleyecekleri var sanırım. Şu Mehmet Esat'la ilgili. Size ziyarete geldiğini söyleyince telaşlandı. Şehsuvar'ı en kısa zamanda yanıma getir diye emretti. Çocuğun başını yakmasın o alçak. Bu mevzuda bir bildiği var herhalde Şehsuvar ağabey. Yanına gitsek çok iyi olacak. Deli gibi merak ediyordu Mehmet Esat hakkında söyleyeceklerini. Fakat umursamaz görünerek salçalı sığır filetosuna uzattım çatalımı. Vallahi iyi olur. Cezmi binbaşıyı görmeyi ben de çok isterim. Etten küçük bir parça kopardım. Çatalı ağzıma götürmeden sordum. Ne zaman gideriz? Şarap bardağına uzanırken durdu. Yarın giderim işte. Ne bekliyoruz ki? Yarın uygun mu sizin için? Uygun ne kelime. Şahaneydi. Hazır Reşit de korkuyu üzerinden atmışken uzatmadan bu meseleyi halletmeliydim. Tamam, yarın olur. Saat kaçta gideriz? Şarabından bir yudum aldı. 3 ya da 4 iyi mi? Öğleden sonra diyorum. Ben hep o saatlerde gidiyorum da. Şarabıma uzanırken onayladım. Anlaştık. Yarın 3'te lobide buluşalım. Akşam yemeğimiz bu defa uzun sürmedi. İkimiz de dün gecenin yorgunluğunu taşıyorduk. Kahvelerimizi içip kalktık. Sokağa çıkıp biraz yürüsem iyi olabilirdi. Ama bir üşengeçlik çöktü, odama çıktım. Zannederim yemek ağır gelmişti. Belki de şarabın mahmurluğu. Bir süre yatağa uzandım, uykuyla uyanıklık arası gidip geldim. Sonra aniden ayıldım, kalktım, balkona çıktım. Işıkları gün be gün artmasına rağmen eski ihtişamı kalmayan İstanbul'a baktım. Bir zamanların görkemli payitahtına, kentlerin kraliçesine. Nedense içimi burkan bir his geldi, oturdu yüreğime. Aslında şehirler de kaybetmişti harbi umumide. O şehirlerden biri de Dersaadet'ti işte. Ne kabahati varsa artık. Başkent olmaktan çıkarılmıştı bir gecede. Sahi bütün bu olan bitenlerde kimdeydi kusur? Kimdi bütün bu büyük yıkımın müsebbibi? Ne zaman değişmişti tarihin akışı? Nerede hata yapılmıştı? Saltanat rejimi kötü olduğu için mi kaybetmiştik? Kaybettiğimiz için mi saltanat rejimi kötü olmuştu? Yeni devre ayak uyduramamaktan söz ediyordu herkes. Ne zaman başlamıştı bu yeni devre ayak uyduramama meselesi? Fatih Sultan Mehmet'in zamansız ölümüyle mi? Birbiriyle kavgaya tutuşan iki şehzadesinden Cem Sultan'ın değil de ikinci Bayezid'in galip çıkmasıyla mı? Yoksa Yavuz Sultan Selim'in halife olması mı mahva sürüklemişti bizi? Kanuni mi yapmıştı en büyük hatayı, Şehzade Mustafa'yı öldürerek? Belki de bir saray entrikası neticesinde Yeniçerilerin genç Osman'ı ahlaksızca ve hunharca katletmesiyle başlamıştı bu lanet. Lale devrinde saray hazinesi har vurup harman savrulduğu için mi fakirleşmiştik? Ya da zaten en başından beri aksak bir iktisadi yapıyla mı idare ediliyorduk? Nerede kaptırdık batılı devletlere üstünlüğü? Yoksa batılı devletlere hiç özenmemeli miydik? İkinci Mahmut mu soktu bizi bu hatalı yola? Bir ihanet vesikası mıydı tanzimat fermanı? Abdülaziz haklı mıydı? Bize göre değil miydi meşrutiyet? İyi ama bugün medeniyetin öncülüğünü yapan ülkelerin hepsi bu yolu seçmemiş miydi? Bu yolu seçmeyen ülkelerin hepsi bizim gibi fakirlikten ve cehaletten kırılmıyor muydu? Yoksa Abdülhamit'in söylediği gibi acele mi etmiştik? Millet daha hazır değil miydi sultanın yanında bir de meclis olmasına? Biraz daha beklesek daha mı iyi olacaktı? Mantıklı mantıksız ne kadar iddia, ne kadar fikir varsa makus tarihimiz hakkında hepsi birer birer geçti kafamdan. Sonra böyle bir tefekküre dalmanın artık hiçbir manası olmadığını anladım. Geç kalmıştık, çok geç. Ama geç kalmış bir inkılaptan daha kötüsü hiç olmamış bir inkılaptır. Evet, artık bir inkılabımız vardı. Kuvvayi Milliyeciler onun tarihini 19 Mayıs'ta başlatsalar da çok daha önce 1908 yılının Temmuz ayında bütün vatanı ayağa kaldırmış olan bir inkılap. Belki de çok daha önce 2. Mahmut'la birlikte başlayan, bugün Cumhuriyet'le devam eden bir inkılap. Hatırlar mısın bilmem, bir defasında Leon dayı ihtilal fırtınalı bir denizde dev dalgalarla boğuşarak kıyıya ulaşmaya çalışan, gövdesi halktan, direkleri teşkilattan, yelkenleri isyandan oluşan bir gemidir demişti. O zamanlar çok hoşuma gitmişti bu benzetme ama şimdi anlıyorum ki eksik söylemiş. İhtilal fırtınalı bir denizde kıyıya ulaşmaya çalışmaz, aksine devasa dalgalarla boğuşmayı öğrenerek hiç batmadan hep denizin üzerinde kalmaya çalışır. Çünkü tarihi teşkil eden olaylar asla sabit değildir, asla belli kurallara göre hareket etmezler. Hep dinamiktir, asla dizginlenemezler ve hepsinden önemlisi süreklidirler. Bilhassa isyan günleri, isyan yılları, birbiri ardına patlayan devasa olaylarla kendini ifade eder. Öyle bir an gelir ki ne milletlerin hükmü kalır, ne partilerin, ne de fertlerin. Ama biz farkında değildik bu hakikatin. Kendimizden ve siyasi hayatın akışından memnunduk. 1908'in yaz aylarında Makedonya'nın lacivert sularına indirilen inkılabımız, birbiri ardına üzerimize gelen dev dalgalara karşı, üstelik de süvarisi tecrübesiz olmasına rağmen denizin üzerinde kalmaya devam ediyordu. Bu mutlu ediyordu bizi, istikbali olan umudumuzu arttırıyordu. Ama böyle sürmeyecekti. Çok yakında payitahtta patlayacak bir fırtına allak bullak edecekti. Hem ülkeyi, hem milleti, hem de cemiyetimizi. İlk darbe yıllardır aç bir akbaba gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun ölmesini bekleyen Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'ndan gelecekti. Onların kışkırtmasıyla Bulgarlar Güney Bulgaristan'a el koyacaklar, bir gün sonra da bizzat Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Bosna-Hersek'i ilhak edecekti. Yine aynı gün Girit Yunanistan'a katılma kararı alacaktı. Bu karar yürürlüğe giremese de moral bozucuydu ve bütün bunlar bir rastlantı değildi. Başta İngiltere olmak üzere Batılılar hürriyetini kazanan Osmanlı ülkesinin yeniden ayağa kalkmasından korkuyorlardı. Aralık ayında Meclis-i Mebusa'nın açılmış olmasından güya memnuniyet duyduklarını söyleyip, hakikatte ise meşruiyetin öncüsü ve güvencesi İttihat ve Terakki'yi yıkmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Hayret verici olan bu sinsi planlarında en önemli rolü örümcek kafalı softaların oynamasıydı. Sanki yüzlerce yıllık geri kalmamızın sebebi kendileri değilmiş gibi hala irtica peşinde koşarak 2. Mahmut'tan bugüne yapılan bütün ileri hamleleri bir daha geri gelmemek üzere ortadan kaldırmak istiyorlardı. Bu bozguncuların başında Derviş Vahdeti adında karanlık bir adam, arkasında ise medrese talebeleriyle cahil subaylar güruhu vardı. İttihad-ı Muhammedi adında bir de cemiyet kurmuşlardı. Gazeteleri Volkan'da her gün İttihat Terakki liderlerine öfke ve kin kusuyorlardı. Sadece onlar olsaydı inkılap bu yol kazasına yine uğramazdı. Ama cemiyetin yanında yer alması gereken Prens Sabahattin'in ahrar fırkası da fırsatçı davranmaktan çekinmiyordu. Daha düne kadar cemiyetin bir parçası olan saraydan gelen bu Jön Türk, amacına ulaşmak için gericilerle ittifaka girmekte tereddüt etmiyordu. Çünkü Prens Sabahattin hem dışında kaldığı cemiyetten hem de en büyük siyasi rakip olarak gördüğü Ahmet Rıza'dan nefret ediyordu. Prens Sabahattin ve Ahmet Rıza, ikisi de çok iyi eğitim görmüştü, ikisi de su katılmamış münevverlerdi. Fakat yıldızları hiçbir zaman barışmamıştı. Bu iki siyaset adamının aralarındaki fikir uyuşmazlıkları 6 sene evvel Paris'te toplanan 1. Jön Türk Kongresi'ne kadar uzanıyordu. Prens Sabahattin kurtuluş umudunu ecnebi devletlere bağlamış, Ahmet Rıza ise bu teklife şiddetle karşı çıkmıştı. Zaten bu kongreden sonra da teşkilat ikiye bölünmüştü. Selanik'te Talat Bey'in kurduğu Osmanlı Hürriyet Cemiyeti, Ahmet Rıza'nın İttihat ve Terakkisi'yle bütünleşince Prens Sabahattin ülke tarihinin en önemli anında etkisiz kalmıştı. Siyasi kayıplarının acısını çıkarmak istercesine şimdi her türlü fırsatı kendi muvaffakiyeti için kullanmakta bir beis görmüyordu. İşte bu ilan edilmemiş uğursuz ittifakın kirli niyetlerine Abdülhamit'in sinsi çabaları da eklenince 31 Mart'taki o utanç verici isyan vuku buldu. Silah seslerini duyduğumda Beşiktaş'taki evimde uyumaktaydım. Baskına mı uğradık telaşıyla konsolun çekmecesindeki revolverime uzandım. Hayır, eve hücum eden kimse yoktu. Yataktan kalktım, cumbanın penceresinden sokağa baktım. Ellerinde beyaz, kırmızı ve yeşil bayrak taşıyan birkaç medrese talebesi gördüm. Bu yeşil bayraklar İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti'nin alameti farikasıydı. Medrese talebelerinin ardından küme küme askerler göründü. Başlarında alaylı tabir ettiğimiz zabitler vardı. Neler oluyordu? Hızla giyinip tahta merdivenlerden aşağıya indim. Madame Melina pencerenin önünde durmuş, perdenin aralığından kaygıyla sokağa bakıyordu. Beni fark edince, ''Ah Şehsuvar Bey evladım!'' diye mırıldandı korkuyla. ''Askerler ayaklanmış, ellerinde bayraklar, şeriat isteriz!'' diye geçiyorlar kapımızın önünden. İstavros çıkardı. ''Yüce İsa bizi korusun, mahvolduk evladım, mahvoldu vatan!'' Yaklaşık buza kesmiş elini avucumun içine aldım. ''Korkmayın Madame Melina'' diyerek yatıştırmaya çalıştım. ''Önemli bir hadise olduğunu zannetmiyorum. Belli ki maaşlarına zam gelsin diye nümayiş yapıyorlardır. İkindiye kalmaz durulur ortalık.'' Daha sözümü bitirmemiştim ki kapı hızlı hızlı vurulmaya başlandı. Zavallı adamın yüzü kireç gibi oldu. ''Siz şuraya geçin'' diyerek onu yan odaya yolladıktan sonra belimden revolverimi çekip kapıya yaklaştım. ''Kim o?'' diye seslendim. ''Ne istiyorsunuz?'' ''Benim Şehsuvar, ben Basri.'' Kumandanımın sesini duyunca nasıl rahatladım anlatamam. Hemen açtım kapıyı. Elimde revolver görünce ''demek duydun'' dedi heyecanını bastırmaya çalışarak. ''Gericiler ayaklandı, Sultanahmet'te toplanıyorlar. Haydi hemen gidiyoruz.'' ''Tamam, hemen geliyorum.'' Madamın saklandığı odanın kapısını açtım. ''Arkadaşım gelmiş'' dedim en sakin gülümsememi takınarak. ''Dediğim gibi abartılacak bir durum yokmuş sokakta. Kendini bilmez bir grup asker bağırıp çağırıyormuş o kadar.'' Zavallı kadın o kadar çok inanmak istiyordu ki sözlerime. ''Öyle miymiş? İsyan filan yokmuş yani. Oh, Tanrı razı olsun arkadaşınızdan. Ben de çok korkmuştum. Hepimizi kesecekler diye.'' Anlayış bekleyen bir ifade belirdi yüzünde. ''Yanlış anlamayın ama Şehsuvar Bey oğlum, o kadar çok vukuat oldu ki son zamanlarda. Rüzgar biraz hızlı esse ödümüz kopuyor işte.'' ''Yok, korkacak bir şey yok ama siz yine de kapıyı kimseye açmayın.'' Yorgun yüzünün kararmaya başladığını görünce toparladım hemen. ''Tedbirli olmakta fayda var'' diye söylüyorum. Ev sahibimi endişeleriyle baş başa bırakıp kapıdan çıktığımda çiçek açmış erik ağacının altında beni bekleyen Basri Bey'in yanında mülazım Fuad'ı gördüm. Demek birlikte gelmişlerdi. Sokakta gitgide artan o öfkeli asker ve talebe kalabalığına karıştık. Ahalinin arasında bellerine soktukları hançerleri herkese gösteren sarıklı birkaç softa. ''Dinini seven, şeriat isteyen Ayasofya'ya koşsun!'' diye bağırıyordu. ''Ey ümmeti Muhammed, Ayasofya'ya!'' Elbette bu çağrının hususi bir manası vardı. Devlet-i Aliye'deki önemli ayaklanmalar bu tarihi alanda gerçekleşmişti. Kalabalıkla birlikte biz de Sultanahmet'e akarken izaha koyuldu Basri Bey. Ayaklanma gece yarısı taş kışla da başlamış. Dördüncü avcı taburunun askerleri subaylarını esir alarak gasp ettikleri silahlarla Meclis-i Mebusan'ı kuşatmışlar. Yıldız ve başka kışlalardan da katılım olmuş isyancılara. Şimdi de Sultanahmet Meydanı'nda toplanıyorlar işte. Her an, her dakika, her saat daha da artıyormuş Ayasofya'nın önündeki kalabalık. Vaziyet hiç iç açıcı değil. Kimin aklına gelirdi ki böyle bir isyan? Sinirli sinirli soludu mülazım Fuat. Ben söylemiştim Basri Bey, bizim harbiyelilerin burnu pek büyüdü. Aslarını, eratı hakir görüyorlar. Bir sürü alaylı subay ordudan atıldı. Büyük bir hoşnutsuzluk var demiştim. Kimsenin umurunda olmadı. Yanımızdan yöremizden geçenlere şöyle bir göz attı ama sesini kısmadan sürdürdü sözlerini. Askerle konuşmazsanız, dertlerini dinlemezseniz, kışlada da neler olup bittiğini bilmezseniz nasıl hakim olursunuz orduya? Yerden göğe kadar haklıydı, dayanamayıp ben de katıldım şikayete. Hasan Fehmi'nin vurulması da tüy dikti diye söylendim. Niye vurdular ki o gazeteciyi? Muhalefeti birleştirmekten başka ne işe yaradı bu cinayet? ''Hüküm vermekle acele etmeyelim.'' dedi kumandanımız. Sesi otoriterdi ama suçlayıcı değildi. ''Ortalık karışık. Hasan Fehmi'yi bizimkilerin vurduğu belli değil. En azından bu meyanda bir malumat almış değilim. Alaylı subaylar diyorsun Fuat ama sadece onlar değil ki. Bak medrese talebeleri de sokakta. Askerlik vazifesi yapacak olmaları ağır geldi hamiyetsizlere.'' Yanımızdan geçen talebelere ters ters bakıp kafasını salladı. Her neyse olan oldu, nasıl kurtulacağımızı düşünelim bu ihanetten. Hiç de aynı kanaatte değildim. İsyan bağıra bağıra gelmişti. Çok değil 10 gün kadar önce İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti'nin Ayasofya'da okuttuğu mevlüde katılan o büyük kalabalığı görmek yeterliydi bu isyanın yaklaştığını sezmek için. Serbestliğinin baş yazarı Hasan Fehmi'nin cenazesine katılan 10 binlerce insan başlı başına mühim bir ikazdı. O büyük nümayişte bir araya gelen medrese öğrencilerine, alaylı subaylara, yobaz takımına, onların gözlerindeki öfkeye bakmak yeterliydi bugünün gelmekte olduğunu idrak etmek için. Hasan Fehmi'nin öldürülmesinin ardından başta serbestliği olmak üzere İkdam, Volkan, Yeni Gazete, Mizan, Osmanlı gibi belli başlı muhalif gazetelerin bize karşı açık bir ittifak oluşturmasından anlamak lazım da olacakları. Anlamadık. Çünkü Said Paşa'nın ardından Kamil Paşa'yı da sadrazamlıktan indirip yerine Hüseyin Hilmi Paşa'yı getirince manasız bir kibir gelmişti üzerimize. Evet mülazım Fuat haklıydı. Bilhassa eğitimli subaylarda bir kendini beğenmişlik havası seziliyordu. Bize hiç yakışmayan bir züppelik. Cemiyetin kuvveti çok abartılıyordu. Her yerde, her kesimde var olduğumuz zannediliyordu. Halbuki öyle değildi. Daha çok eksiğimiz vardı ve henüz tek başımıza iktidara bile gelmiş değildik. Elbette bu fikirlerimi söylemedim Basri Bey'e. Çekindiğim için değil, böylesi bozgun anlarında tartışmanın pek bir faydası olacağına inanmadığım için. Peki biz nereye gidiyoruz diye sordum. Niye karıştık bu güruhun arasına? Heyecanını saklamak için güya neşeli bir tavırla göz kırptı. ''Nereye olacak Sultanahmet'e? Kambersiz düğün olur mu?'' Bunu hiç beklemiyordum, korktum. Evet, hatta bir parça panikledim. Bizi paramparça ederlerdi o meydanda. Halimden ne düşündüğümü anlamıştı bizim koca kumandan. ''Endişe etmeye mahal yok, kimse tanımıyor bizi. Selanik'te cemiyet üyesi olduğumuzu bilen çok azdı, burada ise hiç yoktur. Zaten vaziyeti anlamaya gidiyoruz, mecbur kalmadıkça silaha sarılmayacağız.'' Doğruydu, ne cemiyetin lokaline gidiyorduk ne de gazetesine. Sanki inkılap olmamış, sanki meşrutiyet ilan edilmemiş gibi sıkı bir gizli faaliyet içindeydik. Yine de uyanık olmakta fayda var diye ikaz etmekten kendini alamadı. Sarayın hafiyelerini henüz halledemedik. Nerede nasıl vazife yapıyorlar bilmiyoruz. O sebepten sakın ola ki kalabalıkta birbirimizi kaybetmeyelim.
15. ayrımın sonu. Sayfa 163.